Ayrım 40. Sayfa 244. 8. Mahkemeye başvurma. Referral to the court. 394. Sözleşme ile getirilen uluslararası korunma mekanizması ancak İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılacak bir başvuru üzerine harekete geçer. Mahkeme, İnsan Hakları Sözleşmesi'nin çiğnenip çiğnenmediğini ancak ya devlet başvurusu ya da kişisel başvuru üzerine inceler. Bir başvuru yapılmadan mahkeme kendiliğinden sözleşmeci bir devletin sözleşmeye aykırı hareket edip etmediğini inceleyemez. Buna karşılık mahkeme başvuru yapıldıktan sonra sözleşmenin çiğnenip çiğnenmediğini kendiliğinden inceler. Bir başvurunun geri alınması mahkemenin başvuruyu incelemesini engellemez. Sözleşme, mahkemeye başvurmak için iki yol öngörmüştür. Bunlardan biri devlet başvurusu, diğeri kişisel başvurudur. 395. Devlet başvurusu. Interstate case, parantez, application. Sözleşmeye taraf olan her devlet, diğer bir sözleşmeci devletin sözleşme kurallarına aykırı bir davranışta bulunduğu savıyla İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunabilir. Madde 33. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni yapan devletler, kendi ulusal çıkarlarını koruma yerine Avrupa Konseyi'nin amaç ve ideallerini gerçekleştirmek için ortak bir kamu düzeni kurma yoluna gitmişlerdir. Böylece sözleşmeci devletler, kişilerin temel haklarının sözleşmeci devletlerce çiğnenmesini önlemek amacıyla nesnel bir sorumluluk altına girmişlerdir. Sözleşmeci bir devletin diğer bir sözleşmeci devleti mahkemeye şikayet edebilmesi için kişisel ve doğrudan bir çıkarının bulunması gerekmez. 396. Kişisel başvuru. Individual application. Sözleşmenin uluslararası hukuka getirdiği önemli bir yenilik, kuşkusuz, bireye sözleşme ile güvence altına alınmış olan hak ve özgürlüklerini çiğneyen devleti mahkemeye verebilme hakkını tanımış olmasıdır. Bilindiği gibi insan haklarının güvence altına alınması, özde bireyin devlete karşı korunmasıdır. Bunun etkin bir biçimde uluslararası düzeyde sağlanması isteniyorsa, insan hakları açısından kişinin devlete karşı korunmasını yine devletten istememek gerekir. Bu nedenle devlete karşı kişisel başvuru yolunun benimsenmesi, başka bir deyişle uluslararası yargısal bir kuruluşa devleti şikayet edebilme yolunun açılması, uluslararası kuruluşun aldığı kararların da bir yaptırıma bağlanması gerekir. 397. Mahkemeye kimler başvurabilir? Who may refer, parantez, apply to the court. Mahkemeye başvurabilme hakkı, sözleşme ile kişilere, hükümet dışı kuruluşlara ve insan topluluklarına tanınmıştır. Mahkeme, kendisine yapılan başvuruları başvuranlar açısından değerlendirirken, ilgili ulusal hukukla kendisine bağlı saymamakta, sorunu sözleşme açısından değerlendirmektedir. Komisyon, dernek, siyasal parti, sendika, vakıf, ortaklık ya da benzeri kuruluşlarca yapılan başvuruları kabul etmektedir. Bunların ulusal hukuka göre tüzel kişiliklerinin bulunup bulunmadığı üzerinde durulmadığı gibi, komisyona başvuran kişi de iç hukukta aranan yetenek koşulu da aranmamaktadır. Bir küçüğün, bir akıl hastasının sadece yasal temsilcileri değil, kendileri de mahkemeye başvurabilirler. Bireysel başvuru hakkı yalnız vatandaşlara değil, tüm yabancılara da tanınmıştır. Uyruksuz kişiler de mahkemeye başvurabilirler. Sözleşmeye göre her sözleşmeci devlet kendi yetki alanında bulunan herkese sözleşme ile güvence altına alınmış olan hak ve özgürlükleri tanımakla yükümlüdür. Mahkemeye herkes başvuramaz. Kişinin mahkemeye başvurabilmesi için sözleşme ile güvence altına alınmış olan hak ve özgürlüklerin çiğnenmesi, kendisinin mağdur bir duruma düşmüş olması gerekir. Mahkemeye dernek, sendika, ortaklık ve vakıf gibi kişi veya mal toplulukları ancak kendilerini doğrudan ilgilendiren konularda başvurabilirler. Bunların üyelerinin çıkarlarını korumak için mahkemeye başvurma yetkileri yoktur. Sözleşmenin deyimiyle başvuranın mağdur olması, zarar görmesi, sözleşme ile güvence altına alınmış olan hakkının çiğnenmiş olması gerekir. Sözleşme ve eklerinde yer almayan hak ve özgürlükler için mahkemeye başvurulamaz. Mahkeme, ulusal mahkemelerin üstünde onların kararlarını bozan ve onların yerine karar alan bir kuruluş değildir. Mahkemeye yapılacak başvurularda bu nokta önemli göz önünde tutulmalıdır. 398. Mahkemeye ne zaman başvurulabilir? When may a report, parantez, an application be made? Mahkemeye başvurabilmek için iç hukuk yolları tüketilmiş olmalıdır. Hakkı veya özgürlüğü çiğnenen kişi, mahkemeye başvurmadan önce iç hukukun öngördüğü yönetsel ve yargısal başvuru yollarını tüketmiş ve durumunu düzelten bir sonuç alamamış olması gerekir. İlgili, iç hukuk yollarına başvururken hiç değilse öz olarak yakınılan tutum ve davranışın sözleşmeye aykırı olduğunu da ileri sürmelidir. Kısaca belirtmek gerekirse, hiç kimse tüm etkili ulusal başvuru yollarını denemeden mahkemeye başvurmamalıdır. Temel hak ve özgürlüğün çiğnenmesi bir dava konusu olmuşsa, davanın temyiz aşamasından da geçerek sonuçlanması mahkemeye başvurabilmek için gereklidir. İç hukuk yolları tüketildikten, başka bir deyişle, son karar alındıktan sonra 6 ay içinde mahkemeye yazılı olarak başvurulmalıdır. Bu, hak düşürücü bir süredir. İç hukuk yollarının tüketilmesiyle 6 ay kuralı arasında yakın bir bağlantı vardır. 6 aylık süre, iç hukuk yollarının tüketilmesi çerçevesinde verilen son karardan itibaren işlemeye başlar. 399. Kime karşı başvurulabilir? Against whom may a report, parantez, an application be made? Bir devlete karşı bireysel başvuru yoluyla mahkemeye yakınabilmesi için o devletin sözleşmeyi onaylamış olması yeterlidir. Her iki durumda da ister bireysel başvuruda, ister devlet başvurusunda olsun, yakınılan devletin yakınma konusu olan ve çiğnendiği ileri sürülen haktan sorumlu olması gerekir. Bir devlete karşı ancak kamu kuruluşlarının tutum ve davranışlarından dolayı mahkemeye başvurulabilir. Mahkeme, özel kişilere veya kuruluşlara karşı yapılan başvurulara bakmaz. Kısaca belirtmek gerekirse, başvurular ancak sorumlu devlete karşı yapılır, kişilere karşı mahkemeye başvurulamaz. 400. Nasıl başvurulabilir? How to refer, parantez, apply. Sözleşme ile güvence altına alınmış olan hakların çiğnenmesi durumunda ilgili kişi, aşağıdaki bilgileri içeren bir yazıyla mahkemeye başvurabilir. Başvuru metninde A. Yakınılan olayın kısa bir özeti. B. Sözleşme ve eklerince güvence altına alınan hak ve özgürlüklerden hangilerinin çiğnendiği. C. İç hukuk yollarını tüketmek için hangi makamlara başvurulduğu ve alınan kararların kısa özeti ve tarihi, varsa kararların birer örneği yer almalıdır. Mahkeme Yazı İşleri Müdürü bu yazı üzerine bir ön inceleme yaparak gerekli görülen durumlarda başvurucudan ek bilgi ve belge ister. Başvurunun kabul edilebilirliği konusunda açık bir engel varsa bunu da ilgiliye bildirir. Yazı İşleri Müdürü ile başvurucu arasındaki yazışmadan yakınmanın mahkemeye yapılmış bir başvuru olarak kaydının yapılması gerektiği anlaşılırsa ve başvurucu da bunu istiyorsa, yazı işleri başvurunun resmen yapılmasını sağlamak üzere ilgiliye basılı bir başvuru kağıdı gönderir. Bu başvuru kağıdı doldurulup yazı işlerine gönderildikten sonra başvurunun resmen kaydı yapılır ve mahkemeye sunulur. Mahkemeye başvuru tarihi olarak mahkemeye gönderilen ilk mektubun tarihi esas alınır. Mahkemeye başvuruda bulunmak için mahkemenin bulunduğu Strasbourg kentine kadar gitmeye gerek yoktur. Başvurular postayla da yapılır. Mahkemenin yazışma dili İngilizce ve Fransızcadır. Mahkemeye yapılacak ilk başvuru mektubunu İngilizce veya Fransızca yazma olanağı yoksa, Avrupa Konseyi'ne dahil devletlerden birinin diliyle yazılabilir. Buna karşılık basılı başvuru kağıdının imkan varsa İngilizce veya Fransızca olarak doldurulmalıdır. Mahkemeye yapılacak başvurular herhangi bir masrafı gerektirmediği gibi avukatla temsil de zorunlu değildir. Gereken durumlarda adli yardımdan da yararlanma olanağı vardır. Mahkemeye başvurmak için adli yardım isteminde bulunulamaz. Ancak mahkemeye başvuruda bulunulduktan sonra adli yardım isteminde bulunulabilir. İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılacak ilk başvuru doğrudan doğruya taahhütlü olarak aşağıdaki adrese gönderilebilir. The European Court of Human Rights, Strasbourg, Fransa. Le Corps European de Strasbourg, IOM, Strasbourg, France. 9. Mahkeme önünde izlenen yöntem. Mahkeme önünde izlenen yöntem. Procedure before the court. 401. Mahkemeye yapılan başvurular önce kabul edilebilirlik, başka bir deyişle ön koşullar açısından incelenir. Başvurunun kabul edilebilirliğine karar verildikten sonra esasın incelemesine geçilir. 402. Mahkemede ön koşullar yönünden inceleme. Examination in respect of preliminary conditions. Parantez, admissibility. Mahkeme kendisine yapılan başvuruları başvuruda bir eksiklik bulunup bulunmadığı yönünden inceledikten ve varsa eksiklikler giderildikten sonra ön koşullar sözleşmenin deyimiyle kabul edilebilirlik açısından inceler. Aşağıda sıralanan durumlardan birinin mahkemece saptanması durumunda başvuru ön koşullar açısından reddedilir. A. Başvuru, yakınılan devletin iç hukuk yolları tüketilmeden yapılmışsa. B. Başvuru, iç hukuk yolu tüketildikten sonra 6 ay içinde yapılmamışsa. C. Kişinin mahkemeye başvurabilme yeteneği yoksa ya da yakındığı işlemden bir zarar görmemişse. D. Başvuru, sözleşmeye taraf olmayan bir devlete karşı yapılmışsa. E. Başvuru, daha önce incelenmiş ve karara bağlanmış bir başvurunun esas itibariyle aynıysa. F. Başvuru, başvuru hakkının kötüye kullanılması niteliğindeyse. G. Başvuru, sözleşme ile korunan hak ve özgürlüklere ilişkin değilse. başvuru açık bir biçimde esastan yoksunsa. İ, başvuru imzasızsa. Başvuranın verdiği bilgiler ön koşullardan birinin eksikliğini göstermeye yetiyorsa, mahkeme, yakınılan devletin görüşünü almaya gerek görmeden başvuruyu reddedebilir. Mahkeme, ön koşullar açısından başvuruyu karara bağlayabilmek için soruşturma ve inceleme yapma gereğini duyduğunda, yakınılan devletin görüşünü, başvuranın cevabını alır, konunun aydınlanması için duruşmada yapabilir. Kimi kez mahkeme, ön koşullarla esasın incelenmesini bir arada yürüttükten sonra konuyu karara bağlar. Mahkemenin kabul edilebilirlik açısından verdiği red kararları kesindir. Bunlar başvuruyu sonuçlandıran kararlardır. Bunlara karşı herhangi bir yere, örneğin Bakanlar Komitesi'ne başvurma olanağı yoktur. 403. Mahkemede esasın incelenmesi ve karara bağlanması. Examination and adjudication of merit by the court. Mahkeme, ön koşullar açısından kabul kararı verdikten sonra esasın incelemesine geçer. Mahkeme, tarafların yazılı görüşlerini alır, gerekli gördüğünde duruşma yapar, tanık dinler ve keşif yapar. Bireysel başvurularda genel olarak tanık dinlenme ve keşif yapma yollarına çok az başvurulur. Soruşturmanın etkin bir biçimde mahkemece yapılabilmesi için ilgili devletler mahkemeye her türlü kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. 404. Dostça çözüm süreci. Friendly settlement proceedings. Başvuruyu sonuçlandıran yollardan biri de dostça çözüm yoludur. Kabul edilebilirlik kararı verildikten sonra, esas hakkında karar verilmeden önceki dönem içinde mahkemenin aracılığıyla taraflar arasında dostça çözüm süreci başlatılabilir. Dostça çözüm, sözleşme ile öngörülen önemli bir kurumdur. Bu yolla sözleşmenin çiğnendiği savı sözleşmeye uygun bir biçimde sonuçlandırılır. Sözleşmeye aykırı bir durum varsa o da bu yolla düzeltilebilir. Dostça çözüm görüşmeleri taraflar arasında mahkemenin aracılığıyla gizli olarak yürütülür. Dostça çözümde iki nokta önem taşır. Bunlardan biri taraflar arasında bir uzlaşmaya varılması, diğeri de varılan uzlaşmanın mahkemece de benimsenmesidir. Dostça çözümde iki tarafın anlaşmış olması yeterli değildir. Bulunan çözüm yolunun sözleşmenin amacına da uygun olması, başka bir deyişle mahkemece benimsenmesi gerekir. Mahkeme kendisine gelen başvuruyu kabul edilebilir bulduğu takdirde A. Olayları saptamak için tarafların temsilcileriyle birlikte başvuruyu incelemeye devam eder. Gerekli durumlarda soruşturma yapar. İlgili devlet bu soruşturmanın etkinliğini sağlamak için gerekli koşulları sağlar. B. Sözleşmede belirtildiği biçimde insan haklarına saygı esasından hareketle davanın dostça çözüme ulaşması için mahkeme ilgili taraflara hizmet sunar. Madde 38. C. Dostça bir çözüme ulaşılırsa mahkeme olaylarla ve varılan çözümle sınırlı kısa açıklamayı içeren bir karar vererek başvuruyu kayıttan düşürür. Madde 39. 10. Başvurunun kayıttan düşmesi. Striking out applications. 405. Yargılamanın herhangi bir aşamasında mahkeme aşağıdaki sonuçlara varılması halinde başvurunun kayıttan düşmesine karar verebilir. A. Başvuru sahibi başvurusunu takip etmek niyetinde değilse. B. Sorun çözümlenmişse. C. Başka herhangi bir nedenden ötürü başvurunun incelenmesine devam edilmesi hususunda haklı bir neden kalmamışsa. Madde 37. 406. Sözleşmede tanımlanan insan haklarına riayeti gerektiren durumlarda mahkeme başvurunun incelenmesine devam edilmesine veya koşullar haklı kılıyorsa eski haline döndürülmesine karar alabilir. Madde 37. 407. Mahkeme kararlarının kesinleşmesi. To become final of court decisions. İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının kesinleşmesi, alındıkları yargı yerine göre değişik biçimlerde olmaktadır. A. Komite kararları. Komitenin oy birliğiyle aldığı kabul edilmezlik kararları kesindir. B. Büyük daire kararları kesindir. C. Daire kararları. Daire kararları aşağıdaki durumlarda kesinleşir. Madde 44. Taraflar davanın büyük daireye gönderilmesini istemediklerini bildirmeleri durumunda. Karar alınmasından itibaren 3 ay içinde davanın büyük daireye gönderilmesi istenmezse. Karar alınmasından itibaren 3 ay içinde davanın büyük daireye gönderilmesinin istenmesi durumunda, büyük daire bünyesinde 5 yargıçtan oluşan bir kurulun istemi kabul etmesi durumunda, büyük daire alacağı bir kararla davayı sonuçlandırır. Madde 43. 11. Protokolün yürürlüğe girişi ve uygulanmaya geçiş dönemi. Entry into force and transition period to application of protocol number 11. 408. 1 Kasım 1998 tarihinde yürürlüğe giren 11. protokolün uygulamaya geçişi aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. A. 11. protokolün yürürlüğe girdiği 1 Kasım 1998 tarihinde komisyonun önünde bulunan kabul edilirliği yönünden henüz bir karara bağlanmamış olan başvurular protokol kurallarına göre mahkeme tarafından incelenir. B. 11. protokolün yürürlüğe girdiği tarihte kabul edilebilirlik kararı verilmiş olan başvurular, bu tarihten itibaren bir yıl içinde komisyon üyeleri tarafından incelenmeye devam edilir. Bu süre içinde karara bağlanmayan başvurular, İnsan Hakları Mahkemesi'ne devredilir. Bu başvurular, kabul edilebilir başvurular olarak mahkemece incelenir. C. Protokolün yürürlüğe girmesinden sonra komisyonun başvurulara ilişkin olarak sözleşmenin eski 31. maddesi uyarınca hazırlamış olduğu rapor taraflara gönderilir. Tarafların raporu açıklama yetkisi yoktur. Protokolün yürürlüğe girmesinden önceki kurallara uygun olarak dava mahkemeye gönderilebilir. Davanın bir dairede mi yoksa büyük dairede mi ele alınacağını büyük dairenin alt kurulu belirler. Dava bir dairede karara bağlanırsa dairenin vereceği karar nihaidir. Mahkemeye gönderilmeyen davalar sözleşmenin eski 32. maddesi hükümleri uyarınca Bakanlar Komitesi tarafından ele alınır. D. Protokolün yürürlüğe girdiği tarihte divan önünde bulunan henüz karara bağlanmamış davalar, Bu protokol hükümleri uyarınca karara bağlanmak üzere mahkemenin büyük dairesine gönderilir. E. Bu protokolün yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlar Komitesi önünde bulunan eski 32. madde uyarınca henüz karara bağlanmamış olan davalar Bakanlar Komitesi tarafından aynı madde uyarınca karara bağlanır. Kitabın sonu. 23 Ocak 2017.